Ayrım 2. Sayfa 14. Ama 489. gece olunca demiş ki, onun tek başına geldiğini gören kaptan ona, arkadaşın nerede diye sormuş. O da, efendim kendisini deniz tutuyor, perişan bir durumda diye yanıt vermiş. Kaptan da, bunun önemi yok, bu deniz tutması geçer, hele sen otur benim yanıma Allah aşkına demiş. Ve eline bir tabak alarak içine her tür yemekten en azından 10 kişiyi birden doyuracak miktarda bolca doldurmuş. Ve berber bunu yiyip bitirince kaptan ona ikinci bir tabak daha doldurarak vermiş. Bunu da arkadaşına götür demiş. Ve Ebu Sir çabucak bu içi dolu tabağı alıp arkadaşına götürmüş. Onu iri lokmalar birbiri ardından çabucak avurduna gömülürken, kazma dişleriyle onları çiğnerken ve deve gibi geviş getirirken bulmuş. Ve de kendisine, bu yiyeceklerle iştahını kapatma demedim mi ben sana? Kaptanın sana yolladığı şu harika şeylere bak. Bizim kaptanın sofrasından gelen şu kuzu şişe ne dersin demiş. Ebu Kir homurdanarak ver demiş. Ve berberin kendisine uzattığı tabağa saldırmış. Ve iki eliyle içindekilerin hepsini bir kurt aç gözlülüğü, bir aslan kudurganlığı, güvercinlere saldıran bir akbabanın yırtıcılığı ya da açlıktan gözü dönüp kendini tutamayarak tıkınmak için yiyeceği yumulan bir domuzun iğrençliğiyle yutmaya başlamış. Ve birkaç dakikada temizlemiş, yalamış ve tamamıyla boşaltıp tabağa fırlatmış. Bunun üzerine berber tabağı almış, onu güvertedeki ilgililere götürmüş. Sonra kaptanla birlikte bir şeyler içmiş. Sonra da dönüp geminin suyu yararken çıkardığı gürültüye benzer sesler kopararak horuldayan Ebu Kir'in yanında geceyi geçirmeye gelmiş. Ertesi gün ve onu izleyen günlerde berber Ebu Sir yolcuları ve gemicileri tıraş etmeyi ve karşılığında azık ve yiyecek alarak ve akşamları kaptanla yemek yiyerek ve de kendi bakımından uyuklamaktan ve ancak yemek yemek ya da başka ihtiyaçlarını gidermek için uyanan arkadaşına tüm cömertliğiyle hizmet etmeyi sürdürmüş ve böylece deniz üzerinde 20 günlük yolculuk boyunca sürüp gitmiş. 21. gün gemi bilinmeyen bir kentin limanına girmiş. O zaman Ebu Kir ile Ebu Sir karaya çıkmışlar ve bir handa kiraladıkları odaya berber hasırcılar çarşısından aldığı yeni bir hasır ve iki yün örtü sermiş. Bunu izleyerek hala deniz tutmasından şikayet eden boyacının tüm ihtiyaçlarını karşılayarak onu handa uyur bırakmış ve yanında gereçleriyle kente inerek sokak başlarında açık havada ister hamal, ister eşekçi, ister çöpçü, ister seyyar satıcı, isterse marifetli usturasının çektiği oldukça önemli tacir olsun, müşterilerini tıraş ederek mesleğini icra etmeye başlamış. Ve akşam üzeri uykuda bulduğu ve ancak kuzu şiş kebabının kokusuyla uyandırabildiği arkadaşının önüne yemekler koymak için hana geri dönmüş. Ve her şey bu haliyle. Ebu Kir boyna deniz tutmasından şikayet ederek tam 40 gün sürmüş. Ve berber her gün bir kez öğle vakti, bir kez de gün batarken hana dönerek usturasının marifeti ve bahtının o gün kendisine sağladığı kazançla boyacıya yiyecek getirip onu beslemiş. Boyacı gırtlağına kadar aziz midesi için zahmete katlanmadan peksimet, hıyar, taze soğan ve şiş kebapla doymuş. Berber ona tanımadığı bu kentin güzelliğini överek onu çarşılarda, bahçelerde kendisiyle birlikte gezinti yapmaya çağırmış. Tekrarladığı çağrılara Ebu Kir hiç değişmeksizin deniz tutması hala başımı döndürüyor diye yanıt veriyor ve birçok kez geğirdikten ve çeşitli türden birçok yel kopardıktan sonra ağır uykulara dalarak kendini pekiştiriyormuş. Ve o harika namuslu berber de sefih arkadaşına herhangi bir sitemde bulunmaktan ya da şikayet ve tartışmalarla onun canını sıkmaktan kaçınıyormuş. Ama bu 40 günün sonunda fukara berber hasta olmuş. Ve işini görmek üzere dışarı çıkamadığından arkadaşı Ebu Kir'e bakmasını ve ihtiyaç duyabileceği şeyleri almasını hanın kapıcısından rica etmiş. Ama birkaç gün sonra berberin durumu öylesine ağırlaşmış ki zavallı, duyularının kullanımını yitirmiş ve ölü gibi hareketsiz yatıp kalmış. Ve de boyacıyı besleyecek ya da gereksinme duyduğu şeyleri alacak olanağı kalmadığından arkadaşı açlığın içini kıymasını olağanca acımasızlığıyla duymuş. Ve ağzına bir şeyler koyabilmek için sağı solu aramak üzere ayağa kalkmış. Ama daha önce odada ne varsa temizlemiş olduğu için kesinlikle yiyecek hiçbir şey bulamamış. O zaman yerde kımıldamadan yatan arkadaşının giysilerini araştırmış ve zavallının deniz yolculuğunda ve kentte 40 gün çalıştığı sırada bakır metelikler olarak biriktirdiği para dolu kesesini bulmuş. Bunu kuşağına yerleştirerek sanki hiç orada yokmuşçasına hasta arkadaşıyla uğraşmaksızın odalarının kapısına arkadan kol demiri takarak dışarı çıkmış. Ve o sırada hanın kapıcısı orada bulunmadığından onu hiç kimse çıkarken görmemiş. Nereye gittiğini de sormamış. Ebu Kir'in yaptığı ilk iş bir tatlıcıya koşup bir tepsi künefe ve bir tepsi de baklava almak ve bunların üzerine bir testi miskle kokulandırılmış şerbet, bir testi de amberli ve çiğdeli şerbet içmek olmuş. Bunu izleyerek, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 490. gece olunca demiş ki, bunu izleyerek tacirler çarşısına doğru yönelmiş ve orada güzel giysiler ve diğer eşyalar satın almış ve göz alıcı şekilde davranarak ağır adımlarla sokaklarda dolaşmaya başlamış ve kendisine dünyada bir eşi daha bulunmaz gibi gelen bu kentte her adımda keşfettiği yeni şeylerle eğlenip oyalanmaya koyulmuş. Ama diğer şeyler arasında özellikle garip bir olay dikkatini çekmiş. Gerçekten hiçbir çeşitleme olmaksızın o kentte tüm oturanların renk bakımından değişmez aynı giysilere büründüklerini fark etmiş. Ortalıkta sadece mavi ve beyaz görülüyor. Başka renk bulunmuyormuş. Hatta tacirlerin dükkanlarında bile beyaz ve mavi kuvaşlar bulunuyor, başka renk görülmüyormuş. Koku satıcılarda beyaz ve mavi renkteki kokulardan başkası yokmuş. Sürmeler bile açıkça mavi renkteymiş. Şerbet satıcılarının sürahilerinde sadece beyaz renkli şerbetler varmış. Kırmızı, pembe ya da menekşe renkli olanlar yokmuş. Bunu görünce çok şaşırmış. Ama bir yerde şaşkınlığı artık son sınırına ulaşmış. Bir boyacının kapısında. Boyacının boya teknelerinde gerçekten çivit mavisi boya varmış. Başkası görülmüyormuş. Bunun üzerine Ebu Kir merakını ve şaşkınlığını yenemeyerek dükkana girmiş ve cebinden beyaz bir mendil çıkararak boyacıya uzatmış ve ona "Ey mesleğin ustası, bana bu mendili kaç paraya boyarsın ve de ona hangi rengi vereceksin?" diye sormuş. Boyacı usta, "Bu mendili boyamak için senden 20 dirhem alırım. Rengine gelince çivit mavisi olacak hiç kuşkusuz," diyerek yanıt vermiş. Ebu Kir bu aşırı fiyat önerisinden sinirlenerek, "Nasıl? Sen bu mendili boyamak için benden 20 dirhem istiyorsun ha? Hem de maviden başka renge boyamadan. Ama benim ülkemde yarım dirhemden fazla değeri yoktur bu işin," diye haykırmış. Boyacı ustası, "Öyleyse onu ülkende boyat babalık. Burada bir metelik eksiltmeden onu 20 dirheme boyuyoruz," diyerek yanıt vermiş. Ebu Kir yeniden söze başlayarak, "Peki öyle olsun ama ben onu maviye boyatmak istemiyorum, kırmızı olsun istiyorum," demiş. Öteki, "Sen benimle hangi dilde konuşuyorsun? Kırmızıdan ne anlıyorsun?" diye sormuş. Ebu Kir şaşırarak, "Öyleyse yeşile boya," demiş. Usta da, "Yeşil renk de neyin nesi?" diye sormuş. O zaman, "Öyleyse sarı olsun," demiş. Boyacı da, "Ben böyle bir renk bilmiyorum," diye yanıt vermiş. Ebu Kir de ona çeşitli boya renklerini sıralamayı sürdürmüş. Boyacı ustası bunların hiçbirinin ne anlama geldiğini bilmiyormuş. Ve Ebu Kir ona öteki boyacıların da kendisi kadar bilgisiz olup olmadıklarını sorunca, usta ona, "Biz bu kentte bir lonca kurmuş 40 boyacıyız. Mesleğimiz başkalarına kapalıdır. Meslek ancak içimizden biri ölürse babadan oğula geçer. Boyacılıkta maviden başka renkler de kullanıldığı konusuna gelince böyle bir şeyi hiç işitmedik," yanıtını vermiş. Boyacının bu sözlerini duyan Ebu Kir, Bil ki ey mesleğin ustası, ben de bir boyacıyım ve kumaşları sadece mavi değil, sizin bilmediğiniz pek çok renkte boyamasını bilirim. Bu durumda beni belli bir ücret ödeyerek hizmetine al. Ben sana mesleğimin tüm ayrıntılarını öğreteyim. Böylece loncada bulunanlar önünde üstünlük kazanırsın demiş. O da biz loncamıza ve mesleğimize asla yabancı almayız diye yanıt vermiş. Ebukir, ya kendi hesabıma bir boyacı dükkanı açsam ne olur diye sorunca öteki, bunu da yapamazsın diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Ebukir daha fazla ısrar etmemiş. Dükkandan çıkıp ikinci bir boyacıya, sonra üçüncü ve sonra dördüncü bir boyacıya, sonra da kentin öteki boyacılarının hepsine gitmiş. Hepsi de onu aynı şekilde karşılamış ve hepsinden aynı yanıtları almış. Ne usta ne de çırak olarak hiçbiri onu mesleğe kabul etmemiş. O da gidip lonca başkanını bulmuş ve ona şikayette bulunmuş. O da kendisine, benim de yapacağım bir şey yok, bizim adet ve geleneklerimiz aramıza bir yabancı almayı yasaklar diye yanıt vermiş. Tüm boyacıların oy birliğiyle kendisini dışladıklarını gören Ebukir, karaciğerinin adeta şiştiğini duyumsayarak saraya gitmiş. Ülkenin hükümdarının huzuruna çıkmış ve ona, ey zamanın şahı, ben bir yabancıyım. Mesleğim boyacılıktır. Kumaşları 40 değişik renkte boyamayı bilirim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 491. gece olunca demiş ki, ve kumaşları 40 değişik renkte boyamayı bilirim. Böyle olduğu halde kentinizde bulunan ve maviden başka renkte boyamayı bilmeyen boyacılarla aramızda şu ve şu konuşmalar geçti. Ben bir kumaşa en hoş renkleri ve tonları vermeyi bilirim. Kırmızıyı çeşitli derecelerde, örneğin pembe ve hünnap, çiğ de denilen bir tür meyve, kırmızısı, yeşili çeşitli derecelerde, örneğin fıstık yeşili, zeytin yeşili, papağan kanadı yeşili, siyahı çeşitli derecelerde, örneğin kömür karası, kazan karası, sürmenin mavi karası, sarıyı çeşitli derecelerde, örneğin limon sarısı, portakal sarısı, altın sarısı olarak ve diğer harika renklerde boyarım, her renkte. Böyle olduğu halde boyacılar beni ne usta hatta ne de ücretli çırak olarak yanlarına almak istediler demiş. Ebukir'in bu sözlerini işiten ve renklerin varlığını bilmediği ayrıntılarının sayılmasını duyan şah hayran olmuş ve sıçrayarak, ya Allah ne harika şey bu diye haykırmış. Sonra Ebukir'e, ey boyacı, eğer doğru söylüyorsan ve gerçekten sanatınla bunca harika renkler yaratıp gözlerimizi şenlendirirsen, tüm kaygılarını kovup ruhunu huzura kavuşturabilirsin. Ben hemen senin için boyahane açtıracak ve para olarak büyük bir sermaye sağlayacağım. Loncadaki esnaftan yana da korkun olmasın. Çünkü onlardan kim seni tedirgin etmek isterse, onu dükkanının kapısına astıracağım demiş. Ve hemen saray mimarlarını çağırtıp onlara, bu hayranlık uyandıran ustaya yoldaşlık edin. Onunla birlikte tüm kenti dolaşın. İster han olsun, ister dükkan, isterse bir bahçe ya da bir ev, zevkine uygun bir yer bulduğunuzda sahibini hemen oradan kovun ve çabucak oraya 40 büyük fıçı ve daha küçük boyda bir o kadar başka fıçı yerleştirerek büyük bir boyahane açın. Ve her hususta bu büyük boyacı ustasının görüşlerine uygun biçimde davranın. Emirlerini aynen yerine getirin. Ne olursa olsun ona karşı çıkmaktan sakının demiş. Sonra şah Ebukir'e güzel bir hilat armağan etmiş ve kendisine bu parayı yeni boyahane hazırlanıncaya kadar keyfince harca diyerek 1000 dinarlık bir kese vermiş ve bunlara ek olarak kendisine hizmet etmesi için 2 genç oğlan ve mavi kadifeden güzel bir eğerle ve aynı renkten ipek bir örtüyle koşumlanmış harika bir at armağan etmiş. Dahası emrine otursun diye zengin eşyayla donattığı bir büyük ev ve hizmet etsinler diye çok sayıda hizmetkar bağışlamış. Artık süslü giysilerle donanmış ve güzel atına binmiş olan Ebukir de sanki babası da emir alan bir emir gibi parlak ve gösterişli bir görünüm kazanmış. ve ertesi gün hep atının üstünde ve önünde iki mimar ve halkı dağıtıp kendisine yol açan iki hizmetkar olduğu halde caddelerde ve çarşılarda dolaşarak boyahanesi için araştırmalara başlamış. Ve sonunda çarşının ortalık yerinde büyük bir dükkan bularak seçimini yapmış ve "Burası harika bir yer," demiş. Mimarlar ve köleler binanın sahibini kovmuşlar ve hemen bir yandan binayı yıkarken öbür yandan diğerini inşa etmeye başlamışlar. Ve atının üzerinde onlara "Buraya şunu ve şunu, şuraya bunu ve bunu yapın," diyerek buyruk veren Ebukir'e uyarak inşaatı bitirmek için büyük bir gayret göstermişler. Ve kısa bir sürede yeryüzünde hiçbir yerde eşi bulunmayan bir boyahanenin yapımını tamamlamışlar. O zaman şah onu çağırtmış ve "Şimdi boyahaneyi çalıştırmaktan başka yapacak iş kalmadı. Ama parasız hiçbir iş yürümez. Bundan dolayı başlangıç sermayesi olarak al sana 5000 altın dinar. Boyahanende çalışarak ortaya koyacağın sanatın sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyorum," demiş. Ebukir de 5000 dinarı almış. Evinde bir yerlere iyice gizlemiş ve eline birkaç dirhem alarak çoktandır satılmadığı için bir kenarda kalmış gerekli baz eczayı ve torbalarda dokunulmadan duran boyaları bir eczacıdan yok bahasına satın almış ve bunları boyahanesine taşıtmış. Belli hazırlıklardan sonra irili ufaklı fıçılarda ustalıkla eritmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 492. gece olunca demiş ki, irili ufaklı fıçılarda ustalıkla eritmiş. Bu hazırlıklar bitince şah ona 500 parça ipek ve yün kumaş göndermiş. Ebukir de bunları bazen saf renklerle, bazen de birbirine karıştırarak ürettiği renklerle çeşitli tarzlarda boyamış. Öyle ki renkçe biri diğerine benzeyen tek kumaş bile kalmamış. Sonra da bunları kurusunlar diye dükkanın önünde sokakta bir uçtan öbür uca gerdiği iplere sermiş ve boyanan kumaşlar kuruyunca harika bir canlılık göstererek güneşin altında şahane bir görünüm yaratmış. Kentte oturanlar kendileri için yepyeni olan bu renk cümbüşünü görünce şaşırıp kalmışlar ve tacirler koşup daha iyi görmek için dükkanlarını kapatmışlar. Kadınlar ve çocuklar hayranlıkla haykırıyorlar. Birileri ve diğerleri Ebukir'e "Ey boya ustası, bu rengin adı ne?" diye soruyorlarmış. O da kendilerine "Bu nar kırmızısıdır, bu yağ yeşilidir, bu limon sarısıdır" diye yanıt veriyor. Haykırışlar ve sınırsız bir hayranlığı kanıtlamak için göğe uzanmış kollar ortasında tüm renkleri adlandırıyormuş. Ama ansızın kumaşların boyanıp hazırlanmış bulunduğunu öğrenen şah, atının üzerinde önünde kendisine yol açan muhafızlar, ardında maiyetiyle çarşının orta yerine çıka gelmiş. Sıcak havada esen meltemle rengarenk dalgalanan parıltılı kumaşları görünce hayranlığın sınırlarına ulaşırcasına hayran kalmış ve uzun süre soluk bile almadan açılarak beyazı belirginleşmiş gözlerle seyredip hareketsiz kalmış. Atlar bile bu alışılmadık görünüm karşısında ürkecek yerde bu güzel renklere duyarlılık göstermiş. Hatta davul ve zurnaların sesini ayak uydurup oynaşarak yürümüşler. Ve havayı delip geçen ve rüzgarda çınlayan bütün bu şaşadan sarhoş olmuş gibi raks etmeye başlamışlar. Şaha gelince boyacıyı nasıl onurlandıracağını bilemeyerek büyük vezirini atından indirip Ebukir'i onun yerine bindirmiş. Onu sağına alarak ve kumaşları toplatarak sarayın yolunu tutmuş. Ve orada Ebukir'i altınlarla, armağanlarla ve ayrıcalıklarla donatmış. Ve boyalı kumaşlardan saraydaki kadınlar ve ileri gelenler için giysiler biçtirmiş. Ve Ebukir'e aynı üstünlükte boyansın diye 1000 yeni kumaş parçası daha vermiş. İlkin bütün emirler, sonra da tüm saray görevlileri renkli giysilere bürünmüşler. Ve zamanla artık sultanın boyacısı olarak adlandırılan Ebukir'e başvuranlar o denli çoğalmış ki kentin en zengin adamı olmuş. Ve başlarında lonca başkanı olduğu halde Tüm öteki boyacılar geçmiş davranışlarından ötürü ondan özür dilemişler ve kendilerini yanında ücretsiz olarak çalıştırması için ondan ricada bulunmuşlar. Ama Ebukir onların özürlerini kabul etmeyip onları utanç içinde geri çevirmiş. Artık sokaklar ve çarşılar boyunca Şah'ın boyayıcısı Ebukir'in boyadığı çok renkli ve şatafatlı kumaşlarına bürünmüş kimselerden başkası görünmez olmuş. İşte onun durumu böyleymiş. Berber Ebusir'e gelince onunki de şöyleymiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.